Ayrım 15.
Hiçbir zaman gözleri böylesine iri, böylesine siyah, böylesine derin olmamıştı. Varlığına sinen harikulade bir şey, onu bambaşka bir şekle sokmuştu. Kendi kendine, bir aşığım var, bir aşığım var deyip duruyordu. Bu düşünce sanki yeniden buluğa ermiş gibi kendisine haz veriyordu. Demek o aşk sevincine, ümidini kesmiş olduğu o saadet ummasına nihayet kavuşacaktı. Her şeyin ihtiras, coşkunluk, sayıklama olduğu harikulade bir alemin içine dalıyordu. Mavimtırak bir genişlik kendisini sarıyor, duygunun zirveleri, düşüncesinin ışığı altında kıvılcımlanıyor, günlük hayat bu yüceliklerin aralığından ancak uzakta, aşağılarda, karanlıklar içinden görünüyordu. Aklına okuduğu kitapların kahramanı olan kadınlar geldi. Kocalarını aldatmış bu kadınların dirik alayı, hafızasında kendisini büyüleyen sırdaş sesiyle şarkı söylemeye başladı. Bizzat kendisi de hayalinde canlanan bu alemin gerçek bir parçası oluyor, kendini o kadar imrenmiş olduğu bu tip sevdalı kadınlardan biri yerine koyarak gençliğinin o uzun hülyasını gerçeğe çeviriyordu. Bir yandan da intikam almanın zevkini duyuyordu. Çektiği ıstırap kâfi değil miydi? Ama şimdi zafer onundu. O kadar zaman içinde tuttuğu aşk duygusu sevinçle fıkır fıkır bütün bütüne gönlünden fışkırıyordu. Vicdan azabı, endişe ve telaş duymaksızın bunun tadını çıkarıyordu. Ertesi gün yepyeni bir tatlılık içinde geçti. Birbirlerine yemin ettiler. Emma ona üzüntülerini anlattı. Rodolf öpücüklerle sözünü kesiyor. Emma ise onu göz kapakları yarı açık seyrederek kendisine küçük adıyla hitap etmesini ve sevdiğini tekrarlamasını söylüyordu. Dün olduğu gibi bugün de ormanda bir nalıncının kulübesi içindeydiler. Kulübenin duvarları samandandı. Tavanı o kadar basıktı ki ayaktayken eğilmek gerekiyordu. Bir kuru yaprak yığını üstünde karşı karşıya oturmuşlardı. O günden sonra birbirlerine Allah'ın günü mektup yazmaya başladılar. Emma mektubunu bahçenin ucunda, ırmak kenarındaki taraçanın bir yarığına bırakıyor, Rodolf gelip mektubu alıyor ve yerine kendi mektubunu koyuyordu. Rodolf'inkiler Emma'ya daima pek kısa geliyordu. Bir sabah Charles'ın daha şafak sökmeden evden çıktığını görünce Emma'ya hemen gidip Rodolf'u görmek hevesi geldi. Herkes daha uykudayken pekala Huşet'e koşa koşa gidilir, orada bir saat kalınır ve tekrar Yonville'e dönülebilirdi. Bu fikir aklına gelince iştahla soludu. Az sonra kendisini çayırın ortasında buldu. Arkasına bakmaksızın hızlı adımlarla yürüyordu. Gün ağarmaya başlamıştı. Emma, aşığının kırlangıç kuyruğu biçimindeki iki çatı fırıldağının koyu lekesinden, fecrin solgunluğu önünde beliren evini uzaktan tanıdı. Çiftlik avlusundan sonra şato olması gereken ayrı bir bina vardı. Sanki o yaklaştıkça duvarlar kendiliğinden ikiye ayrılıyormuş gibi hemen içeriye daldı. Büyük bir merdiven dosdoğru koridora çıkıyordu. Emma bir kapının mandalını kaldırdı ve birdenbire odanın dibinde bir adamın uyumakta olduğunu gördü. Bu Rodolf'tü. Emma bir çığlık kopardı. Rodolf, sensin ha, sensin ha deyip duruyordu. Nasıl gelebildin? Ah, elbisen de ıslanmış. Emma kollarını onun boyuna dolayarak seni seviyorum dedi. Başarıyla neticelenen bu ilk cüretkârane hareketten sonra Emma artık Charles'ın evden her erken çıkışında çabucak giyiniyor, ırmak kenarına varan samanlıktan ayaklarının ucuna basa basa iniyordu. Fakat ineklere köprülük eden kanat çekilip alınmışsa ırmak boyunca sıralanan duvarları takip etmek gerekiyordu. Kıyı kaygandı. Emma suya düşmemek için elleriyle çiçekleri düşmüşçe boy kümelerine sarılıyordu. Sonra sürülmüş tarlaların içine dalıyor, incecik potinleriyle çukura bata çıka sarsıla sendeliğe gidiyordu. Başına bağladığı eşarbı otların arasında rüzgarla dalgalanıyordu. Öküz görünce ürküyor, koşmaya başlıyordu. Nefes nefese, yanakları kızarmış, bütün vücudunda taze bir usare, yeşillik ve açık havayı saça saça şatoya varıyordu. Rodolf o saatte henüz uyanmamış bulunuyordu. Emma ile birlikte odasına bir bahar sabahı giriyordu. Pencereler boyunca sarı perdeler içeriye yavaşça koyu bir sarışın ışık sızdırıyordu. Emma gözlerini kırpa kırpa el yordamıyla ilerliyor, saç kümelerine takılmış çiğ damlaları yüzünü sanki sarı yakuttan bir hale gibi sarıyordu. Rodolf gülerek onu kendine çekiyor, bağrına bastırıyordu. Sonra Emma daireyi gözden geçiriyor, dolapların çekmecelerini açıyor, tarağı ile saçlarını tarıyor, tıraş aynasında kendini seyrediyordu. Hatta sık sık komodinin üstünde bir sürahinin yanında limon ve şeker parçaları arasında duran kocaman bir pipoyu dişlerinin arasına sıkıştırıyordu. Birbirlerine veda etmeleri bir çeyrek saatten az sürmüyordu. O an gelince Emma ağlıyordu. Rodolphe'u bırakıp gitmek hiç istemiyordu. Dayandığı bir kuvvet onu hep Rodolphe'e doğru itiyordu. Nihayet bir gün Rodolphe onun tekrar habersiz çıka geldiğini görünce sanki bir şey canı sıkılmış gibi suratına astı. Emma, "Nen var?" diye sordu. "Hasta mısın? Söyle bana." Rodolphe sonunda ciddi bir tavırla bu ziyaretlerin ihtiyatsızlık olduğunu ve dile düşeceğini söyledi. Rodolphe'in bu endişeleri yavaş yavaş Emma'ya da geçti. Aşk onu başlangıçta sarhoş etmişti. Aşkın ötesini düşünemez olmuştu. Fakat şimdi Rodolphe'in varlığı kendi hayatı için öylesine zorunluydu ki ondan bir şeyler kaybetmekten, hatta sadece Rodolphe'in keyfi kaçmasından korkuyordu. Aşığının evinden dönerken etrafına endişeli endişeli bakıyor, ufuktan geçen her şekli, kendisini görebilecek her çiftlik penceresini gözetliyordu. Adımlara, haykırmalara, sapanların gürültüsüne kulak veriyor, başının üstünde sallanan kavak yapraklarından daha solgun, daha titrek durakalıyordu. Yine bir gün böyle dönerken birdenbire bir kara binanın uzun namlusunun kendisine nişan aldığını sezer gibi oldu. Namlu bir hendeğin kenarında yarı yarıya otlara gömülmüş bir küçük fıçının üstünden çaprazlamasına yükseliyordu. Emma korkudan neredeyse bayılacaktı. Yine de ilerledi ve fıçının içinden kutu şeytanı gibi bir adam ayağa kalkıverdi. Ayağında dize kadar düğmeli tozluklar vardı. Kasketini gözleri üzerine indirmişti. Burnu kıpkırmızı, dudakları titriyordu. Bu yabani ördek avlamak için pusuya yatmış, yüzbaşı binetti. Daha uzaktayken seslenseydiniz ya diyordu. İnsan bir tüfek gördü mü haber vermeli. Tahsildar bu sözlerle az önce geçirdiği korkuyu gizlemeye çalışıyordu. Çünkü vilayetin bir emriyle kayıktan başka bir yerde yabani ördek avlamak yasak edildiği için Monsieur Binet kanunlara karşı saygılı olmakla beraber nizama aykırı hareket etmiş oluyordu. Bu yüzden her dakika kır bekçisiyle burun buruna geleceğini zannediyordu. Fakat bu korku keyfini büsbütün artırıyor ve fıçısının içinde yapayalnız kendi kendine talihi ve kurnazlığıyla övünüyordu. Emma'yı görünce yüreğinin üstünden bir ağırlığın kalktığını hissederek hemen lafa girişti. Hava hiç de sıcak değil, insana buz gibi batıyor. Emma hiç cevap vermedi. O devam etti. Siz de amma erken çıkmışsınız dışarıya. Emma kekeler gibi. Evet diye cevap verdi. Çocuğumun kaldığı süt ninenin evinden geliyorum. Çok iyi, çok iyi. Bana gelince işte gördüğünüz gibi tan yeri ağardığından beri buradayım. Hava öyle kötü ki insanın vücudunda nah bu kadar tüyler olmayacak olursa. Emma arkasını dönerek adamın sözünü kesti. İyi akşamlar Monsieur Binet. Adamın donuk bir sesle hürmetkarınızım madam dedi. Tekrar fıçısının içine girdi. Emma tahsildarı böyle birdenbire bırakıp gittiğine pişman oldu. Kim bilir aleyhinde ne kötü şeyler düşünecekti. Hele süt nine hikayesi mazeretlerin en kötüsüydü. Yonville'de herkes küçük Bovary'nin bir yıldan beri ana babasının evine dönmüş olduğunu biliyordu. Sonra o civarda oturan da yoktu. Bu yol yalnız Huşet'e çıkıyordu. Binet herhalde nereden döndüğünü tahmin etmiş olmalıydı. Hiç şüphe yok susmayacaktı, gevezelik edecekti. Akşama kadar gözlerin önünde hep o av çantalı budalanın hayali, akla gelebilecek türlü yalanlar tasarlayarak kafa patlattı durdu. Charles gece yemekten sonra onu böyle düşünceli görünce açılsın diye eczacılara götürmek istedi. Eczanede ilk gördüğü kimse de yine tahsildar oldu. Tezgahın önünde ayakta duruyor, yüzüne kırmızı kavanozun ışığı vuruyordu. Lütfen bana yarım ons kadar kezzap. Eczacı, Justin diye bağırdı, bize asit sülfürüyü getir. Sonra Madame Homais'in dairesine çıkmaya davranan Emma'ya, yok dedi zahmet etmeyin, şimdi inecek. O gele dursun, sobayı yaklaşıp ısının. Özür dilerim. Bonjour doktor. Eczacı bu doktor kelimesini söylemekten pek hoşlanıyordu. Sanki başkasına doktor deyince, bu kelimeye sinmiş şatafatın bir parçası da kendi şahsına gelip konacakmış gibi. Sakın ha dedi. Hayvanları devireyim deme. Git de küçük salondaki iskemleleri getir. Salonun koltuklarının yeri değiştirilmez, bilirsin. Homais koltuğunu tekrar yerine koymak için tezgahtan fırlayacağı sırada Binet, kendisinden yarım onsluk şeker asidi istedi. Eczacı, küçümseyen bir eda ile, şeker asidi mi dedi. Tanımıyorum, bilmiyorum. Sakın asit oksalik olmasın. Oksalik değil mi istediniz? Binet, çeşitli av takımlarının pasını temizlemek için kendi hazırlayacağı bir mahlule katmak üzere aşındırıcı bir maddeye ihtiyacı olduğunu izah etti. Emma ürperdi. Eczacı gülmeye başladı. Hakikaten havalarda pek münasebetsiz hani. Öyle rutubetli ki. Tahsildar kurnaz bir tavırla. Öyle ama dedi. Rutubeti hiç aldırmayanlar da var. Emma boğulacak gibi oldu. Bir de şey verin. Emma, bu adam defolup gitmeyecek mi diye düşündü. Yarım ons kadar sarı reçine ile terebantin, 4 ons bal mumu, 3 yarım ons da kemik kömürü lütfen. Bizim takımların vernikli meşinlerini temizlemek için. Eczacı bal mumunu kesmeye başlarken, Madame Homais de kollarında Irma, yanında Napolyon ortaya çıktı. Atali de peşinden geliyordu. Gitti, pencerenin altında kadife kaplı sıraya oturdu. Oğlan bir tabureye tünedi, ablasıyla babacığının yanında hünnap kutusunun etrafında dört dönüyordu. Eczacı hunileri dolduruyor, şişeleri tıpalıyor, etiketler yapıştırıyor, paketleri imal ediyordu. Etrafında kimse konuşmuyordu. Yalnız vakit vakit ağırlıkların terazi kefelerini tınlattığı ve çömezine talimat veren eczacının pes perdeden bir iki kelime söylediği duyuluyordu. Madame Homais ansızın sordu. Sizin küçük ne alemdi? Müsvedde defterine rakamlar yazan kocası susalım diye seslendi. Madame Homais sesini alçaltarak yeniden sordu. Onu neden getirmediniz? Emma parmağıyla eczacıyı göstererek şşt dedi. Fakat Binet kendisine uzatılan hesaba dalmıştı bile. Herhalde hiçbir şey duymadı. Nihayet çıkıp gitti. O zaman Emma sıkıntıdan kurtuldu. Rahat bir nefes aldı. Madame Homais, ne kadar derin nefes alıyorsunuz dedi. Emma, burası pek sıcak da ondan diye cevap verdi. Ertesi gün Emma ile Rodolphe artık nerede buluşacaklarını konuştular. Emma, hediye vermek suretiyle hizmetçisini bu işte kullanmak istiyordu. Fakat en iyisi Yonville'de kimsenin gözüne çarpmayacak bir ev bulmaktı. Rodolphe böyle bir yer arayacağını vaat etti. Bütün kış mevsimi haftada 3-4 defa gece karanlığında bahçeye geliyordu. Emma mahsus parmaklığın anahtarını kaldırmıştı. Charles anahtarın kaybolduğunu sanıyordu. Rodolphe geldiğini haber vermek için panjurlara bir avuç kum atıyordu. Emma da hemen yerinden fırlıyordu. Fakat bazen beklemek gerekiyordu çünkü Charles'ın ocak başında gevezelik etmek adetiydi. Lafın sonunu bir türlü getiremiyordu. Emma sabırsızlıktan kabına sığamıyordu. Eğer iş gözlerine kalsaydı, kocasını çoktan pencereden aşağı fırlatır, atardı. Nihayet yatmak üzere yıkanıyor ve geceliğini giyiyordu. Sonra bir kitap alıyor, okuduğu şeylerden pek zevk alıyormuş gibi rahat rahat okumaya dalıyordu. Yatağa girmiş olan Charles gelip yatmasını söylüyordu. Gel artık Emma, vakit geldi diyordu. Emma da evet geliyorum diye cevap veriyordu. Bununla beraber gözleri mum ışığından kamaşan Charles duvar tarafına dönüyor ve uykuya dalıyordu. O zaman da Emma yarı çıplak, çarpıntılar içinde, dudaklarında tebessüm nefesini tuta tuta sıvışıyordu. Rodolphe'in geniş bir paltosu vardı. Kadını o palto ile sarıp sarmalıyor, kolunu beline sararak hiç konuşmaksızın bahçenin dip taraflarına götürüyordu. Kameriye'ye, vaktiyle Leo'nun yaz geceleri kendisini aşk dolu gözlerle seyrettiği, o tahtaları çürümüş sıraya gidiyorlardı. Emma'nın artık Leon'u düşündüğü yoktu. Yaprakları dökülmüş yasemin dalları arasından yıldızlar parlıyordu. Arkalarında ırmağın aktığını ve zaman zaman kıyıda kuru sazların çatırdadığını duyuyorlardı. Şurada burada gölge yığınları karanlıkta kabarıyor, bazen hepsi aynı anda ürperiyor, sanki onları sarmak için ilerleyen muazzam siyah dalgalar gibi kah yükseliyor, kah eğiliyorlardı. Gecenin soğuğu yüzünden birbirlerine sımsıkı sarılıyorlar, dudaklarından çıkan solumalar daha gürültülü oluyor, karanlıkta ancak seçebildikleri gözleri onlara daha büyük görünüyor ve sessizliğin ortasında yavaşça fısıldanmış sözler bir billur şıkırtısı ile ruhlarına siniyor ve çoğalan titreşimlerle devam edip gidiyordu. Yağmurlu gecelerde arabalıklarla ahır arasındaki muayenehaneye sığınıyorlardı. Emma, kitapların arkasına sakladığı mutfak şamdanlarından birini yakıyordu. Rodolphe oraya kendi eviymiş gibi yerleşiyordu. Kütüphanenin, yazı masasının, nihayet bütün dairenin manzarası onu neşelendiriyordu. Charles hakkında Emma'yı bir hayli sıkan bir sürü şakalar yapmaktan kendini alamıyordu. Emma, aşığını daha ciddi, hatta dramatik görmek istiyordu. Mesela bir defasında bahçe yolunda gittikçe yaklaşan ayak sesleri duyar gibi olmuştu. Geliyorlar dedi. Rodolphe mumu söndürdü. Tabancaların yanında mı? Ne yapmak için? Şey, kendini müdafaa etmek için. Kocana karşı mı? Bırak şu biçare çocuğu. Rodolphe sözünü bir fıskede onu ezerim manasına gelen bir el işaretiyle tamamladı. Emma bu cesarete hayran oldu ama bunda bir nezaketsizlik, safiyane bir kabalık sezerek bir tuhaflaştı. Rodolf bu tabanca hikayesi üzerinde epey durdu. Düşünüyordu ki Emma tabancadan ciddi olarak bahsettiyse bu gülünç, hatta çok çirkin bir şeydi. Çünkü kendisinin o zavallı şalden nefret etmesine hiçbir sebep yoktu. Kıskançlıktan yanıp tutuşmuyordu ki. Hatta Emma'nın kendisine bu mevzuda etmiş olduğu yeminleri pek hoş karşılamış değildi. Zaten Emma gittikçe daha hassas oluyordu. Birbirlerine minyatür resimler alıp vermek icap etmişti. Saçlarından perçinler kesmişlerdi. Emma şimdi de bir yüzük, ebedi bağlılıklarının bir nişanesi olmak üzere hakiki bir nikah halkası istiyordu. Rodolfo sık sık akşam çanlarından ve tabiatın seslerinden bahsediyor, kendi annesinden, Rodolfo'nun annesinden söz açıyordu. Rodolfo'nun annesi öleli 20 yıl olmuştu. Emma yine de aşığını öksüz kalmış bir damlacık çocukmuş gibi yapmacık sözlerle teselli etmeye kalkıyordu. Hatta aya bakarak bazen, "Eminim ki onlar şimdi gökyüzünde bizim aşkımızı haklı buluyorlar," diyordu. Ama Emma o kadar güzeldi ki, Rodolf şimdiye kadar böylesine saf ve masum bir kadına pek az sahip olabilmişti. Onun nazarında zamparalıktan pek farklı olan bu aşk yepyeni bir şeydi. Onu kolay alışkanlıklarından ayırıyor, aynı zamanda hem gururunu hem de şehvetini okşuyordu. Emma'nın kendi burjuva sağduyusuyla hor gördüğü coşkunluğunu içinden gayet hoş buluyordu. Çünkü bu coşkunluğun muhatabı kendisiydi. Artık sevildiğinden emin, pek ince eleyip sık dokumaz oldu. Tavırları hissedilmez bir şekilde değişti. Artık ne eskisi gibi Emma'yı ağlatan tatlı sözler ne de onu çıldırtan ateşli okşamalar kalmıştı. Öyle ki Emma'ya içine dalıp yaşadığı o büyük aşk yatağı tarafından emilen bir nehrin suyu gibi vücudunun altında azalır, tükenir gibi geldi ve kadın nehir yatağının çamurunu fark etti. Buna inanmak istemiyordu. Sevgisini artırdıkça artırdı. Rodolf ise kayıtsızlığını gittikçe daha az gizler oldu. Emma ona teslim olmaktan pişmanlık mı duyduğunu yoksa aksine onu daha mı çok sevmek istediğini bilemiyordu. Kendini zayıf hissetmekten duyduğu zillet, şehvetin ılımlaştırdığı bir kin haline geliyordu. Bu artık bir bağlılık değil, adeta devamlı bir baştan çıkarılma haliydi. Rodolf Emma'yı hükmü altına alıyordu. Kadın da bundan korkuyordu. Ama Rodolf bu zina hayatını keyfine göre sürdürmesini becerdiği için zevahir her zamankinden daha sakindi. 6 ay sonra bahar geldiği zaman Rodolf ile Emma birbirlerinin karşısında evlilik muhabbetini rahatça devam ettiren bir karı kocadan farksızdılar. İyileşen bacağının hatırası olarak Rol babanın hindi gönderdiği günlerdi. Hediye daima bir mektupla birlikte gelirdi. Emma mektubu sepete bağlayan ipi kesti ve aşağıdaki satırları okudu. "Sevgili evlatlarım, bu mektubumun sizi sıhhat ve afiyette bulacağını ümit ederim ve gönderdiğim hediye de makbule geçer. Çünkü bana biraz daha körpe, tabir caizse, biraz daha okkalı gibi geldi. Fakat gelecek sefer değişiklik olsun diye size bir horoz göndereceğim. Ama balık isterseniz o başka. Lütfen sepeti geri gönderin. Bundan önceki 2 sepetle beraber bizim arabalığın başına bir felaket geldi. Rüzgarın sıkı estiği bir gece çatısı ağaçlar üstüne uçtu. Bu yılki mahsul hiç de parlak değil. Sizi ne zaman gelip göreceğimi bilmiyorum. Yalnız yaşadığımdan beri Emmacığım evi bırakıp gitmem o kadar zor ki." Adamcağız kalemi bırakıp bir müddet hayale dalmış gibi burada satırlar arasında bir boşluk kalmıştı. "Bana gelince iyiyim. Yalnız geçen gün bir çoban tutmak için gittiğim İvetot Panayırı'nda nezleye yakalandım. Bizim çobanı kovdum, boğazına fazla düşkün olması sebebiyle. Bu haydut soyuyla başımız dertte, üstelik eli de uzundu. Bu kuş sizin o taraflarda dolaşmış, hatta bir dişinde çektirmiş bir seyyar satıcıdan öğrendim ki Bovary gayet sıkı çalışıyormuş. Buna hiç şaşmadım. Bana çektirdiği dişi gösterdi. Karşılıklı birer kahve içtik. Seni görüp görmediğini sordum, bana hayır dedi. Fakat ahırda 2 hayvan görmüş. Bundan anladım ki işler yolunda. Ne mutlu size sevgili evlatlarım. Cenab-ı Hak sizleri her türlü saadeti nasip eylesin. Benim sevgili torunum Bertha Bovary'yi bugüne kadar hiç görmediğime o kadar üzülüyorum ki. Bahçede tam senin odanın altına torunum için bir erik ağacı diktim. Yulaf eriği dedikleri cinsten. Kimseye el dokundurmuyorum. Yalnız ona reçel yaptırmak için toplatacağım. Reçelleri geldiği zaman yesin diye dolapta saklayacağım. Allah'a ısmarladık sevgili evlatlarım. Kızım, hem seni hem de damadımı kucaklar, torunumu 2 yanağından öperim. Selamlarıyla sizi seven babanız Theodor Ruhl. Parmakları arasında o kalın kağıt birkaç dakika kala kaldı. Mektupta imla yanlışları birbiri içine girmişti. Emma, satırlar boyunca bir dikenli çit içine yarı yarıya saklanmış bir tavuk gibi gıdaklayan tatlı düşüncenin peşine takıldı. Yazı, ocağın külleriyle kurutulmuştu. Çünkü mektuptan elbisesinin üzerine birazcık kül rengi toz döküldü. Babasının Maşa'yı yakalamak için ocağa eğilmesini görür gibi oldu. Onun yanı başında, ocağın karşısındaki arkalıksız iskemleye oturmuş, elindeki değneğin ucunu çıtırdayarak yanmakta olan sazların aleviyle yaktığı günler ne kadar geride kalmıştı. Güneşle dolu yaz akşamlarını hatırladı. Kendileri önünden geçince Taylar Kişner ve dört nala koşar, koşardı. Penceresinin altında bir kovan vardı ve bazen arılar, ışık içinde döne döne uçarken, çarpınca sıçrayan altın mermiler gibi camlarına vururdu. O günlerde ne mutluluk vardı, ne hürriyet, ne ümit, ne hayal bolluğu. Şimdi bunlardan hiçbirisi kalmamıştı. Emma bütün onları, ruhunun bütün maceralarında, birbirini kovalayan türlü koşullar içinde, bakirelik zamanında, evlilikte, aşkta harcamış, tıpkı zenginliğinden bir parçasını yolculuk boyunca rastladığı hanlara bırakıp giden bir gezgin gibi, o da hayatı boyunca hepsini bir bir elden çıkarmıştı. Fakat kim kendisini bu kadar mutsuz etmişti? Hangi görülmemiş felaket onu böyle alt üst etmişti? Başını kaldırdı, kendisine bu kadar acı çektiren sebebi arıyormuşçasına etrafına bakındı. Etajerdeki porselenler üzerinde bir nisan ışını hareleniyordu. Ocakta ateş yanıyordu. Terliklerinin altında halının yumuşaklığını hissetti. Gün bembeyazdı, hava ılıktı. Kahkahalarla gülen çocuğunun sesini duydu. Gerçekten küçük kız çimenin üstünde, kurutulmakta olan otların ortasında yuvarlanıp duruyordu. Bir ot yığınının üstüne yüzü koyun yatmıştı. Dadısı onu etekliğinden tutuyordu. Lesli Budua ötede tırmık geçiriyordu. Küçük kız adam yaklaştıkça iki kolunu havada sallayarak eğiliyordu. Annesi getirin onu bana dedi ve koşarak çocuğunu öptü. Ne seviyorum seni benim küçük yavrum ne seviyorum seni. Sonra yavrusunun kulak memelerinin birazcık kirli olduğunu görünce hizmetçiyi çağırarak sıcak su getirtti. Temizledi, çamaşırını, çoraplarını, ayakkabılarını değiştirdi. Sanki seyahatten dönüyormuş gibi sıhhati hakkında bin bir şey sordu ve sonra çocuğu bir kez daha öperek birazcık da ağlayarak bu aşırı sevgi karşısında şaşa kalmış olan dadıya teslim etti. Rodolf gece onu her zamankinden fazla ciddi buldu. Kendi kendine geçer dedi, kapristir. Ve arka arkaya üç randevuya gelmedi. Tekrar meydana çıktığı zaman Emma kendisine soğuk davrandı. Hatta yukarıdan baktı. Boşuna vakit kaybediyorsun şekerim. Kederli iç çekmelerini, hatta çıkardığı mendili fark etmemiş gibi davrandı. O zaman da Emma yaptığında pişman oldu. Hatta neden Charles'dan bu kadar tiksindiğini, onu sevebilmenin daha doğru olup olmadığını düşünmeye başladı. Fakat kocası bu duygu dönüşlerini destekleyecek halde değildi. Emma bir fedakarlık hevesiyle bocalayıp dururken eczacı tam zamanında imdadına yetişti.